Ayrım 17, sayfa 178. 1960 senesinde Viyana'da kendisiyle buluştuğumuz zaman pek sevinmişti. Geçmiş günleri hatırladık. Gençliğimin en heyecanlı günlerini Resimlay'da yaşadım. Onlar ne mesut günlerdi dedi. Resimlay'da yaptığımız tartışmalar üzerine konuştuk. Hayat ve tecrübeler bize birçok şeyler öğretmişti. O zamanki hataları gözden geçirdik. Nazım gülümsedi. O zaman sekterdik dedi. Biz mesela putları kırıyoruz kampanyasını neden açtık? Abdülhak Hamit milli şair değilmiş. Memleket konularıyla ilgilenmezmiş. Proleter şairi değilmiş. Saltanat devrinde proletaryanın daha doğum halinde olduğu bir devirde onun proleter şair olmasını nasıl bekleyebilirdik? Adam büyük şair. Kendi ufuklarından çıkmış. Dünya konuklarıyla ilgilenmiş. Abdülhak Hamit yaşadığı devrin şartların mahsulüydü. Mehmet Emin ise şair bile değildi. Mehmet Akif'in mistik ideolojisini gerçekçi eserlerimizle çürütmeliydik. Namık Kemal bir vatan şairiydi. Zamanında Abdülhamit diktatörlüğüne karşı savaştı. Bu yüzden menfaalarda süründü. Biz bunların hepsine çattık. Bunları burjuva şairi, edibi diye kenara ayırdık. Neydi benim o Berkeley şiiri? Diyalektik materyalizm şiirle mi öğretilir? Proleter şairi aşk şiiri yazamaz dedik. Tabiatı ve insanı unuttuk. Nazım artık edebiyatında, sanatında tarihi gelişmeler içinde yeni şekiller aldığını, şartlarla beraber muhtevanın da değiştiğini, her devrin yetiştirdiği edipleri, şairleri burjuva diye bir kenara atmanın doğru olmadığını söylüyor. Bunları kökten inkarın, sekterlik olduğunu kabul ediyordu. Biz bunları kendi yaratacağımız edebiyatla çürütmeliydik diyordu. Nazım işçi hareketinin memlekette geliştiğini, şiirlerinin bugün Türkiye'de basıldığını görmeden öldü. Resimlay yazarları ona dergide yer vermekle, onunla beraber çalışmakla, dün olduğu gibi bugün de şeref duymaktadır. Sayfa 179. Resimlay'ın kapanması. Resimlay, Savulun Geliyorum mahkemesinden sonra da ilerici yazılarına devam ediyordu. İşçi, köylü meseleleri yanında emperyalizme karşı yazılar, Sovyetler Birliği'nde gelişmekte olan Azerbaycan, Özbekistan gibi cumhuriyetlere ait röportajlar dergide yer alıyordu. Sabahattin Ali'nin, Sadri Ertem'in, Suat Derviş'in hikayeleri, Nazım Hikmet'in, Orhan ve Süleyman imzalı yazıları, imzasız adam başlıklı şiirleri, Resimlay'ın bu ikinci devresinde en çok ilgi çeken yazılardı. İlerici yazarların Resimlay'da toplanması polisin dikkatinden uzak kalmamıştı. Matbaanın karşısındaki binadan dergiye girip çıkanlar gözetiliyor, aramıza polis ajanları sokuluyordu. Bunlar güya yazı getirmek vesilesiyle geliyorlardı. Yazıların her biri bir provokasyondu. Bu durum ortakları ürküttü. Onlar Resimlay Limited şirketine kâr için ortak olmuşlardı. Politik, sosyal hiçbir amaçları yoktu. Fakat Resimlay bizim için bir kâr getirme aracı değildi. Demokrasiyi, ilerici fikirleri, işçinin, köylünün, dar gelirli halkın menfaatlerini savunmak için bir araçtı. Resimlay ortakları dergiden Nazım Hikmet'in sol yazarların çıkarılmasını istediler. Buna Zekeriya ve ben karşı koyduk. Bu yüzden çıkan anlaşmazlık ortaklığın bozulması sonucunu verdi. 1930 yılının son aylarında Resimlay Limited şirketinin gazetelerde şu garip ilanı çıktı. Son zamanlarda Resimlay Mecmuası neşriyatında memleket ve okuyucuların hiçbir ihtiyacını tatmin etmeyen köhne mevzulara, faydasız yazılara yer verildiğini gören müessesemiz, baş muharrirlerin vazifelerine nihayet vermiş ve bu mecmuayı kapatmaya karar vermiştir. İlanda imtiyazın şirketin malı olduğu, bundan faydalanarak dergiyi tekrar kendilerinin neşre devam edecekleri bildiriliyordu. Biz Resimlay'ın kurucuları olduğumuzu düşünerek mecmuayı bu isimde çıkarmaya devam kararındaydık. Şirketten ayrıldık. Babali yokuşunda küçük bir oda kiraladık. 1 Ocak 1931 tarihinde çıkardığımız ilk sayıda Resimlay'ın hikayesini şöyle anlatmıştık. Biz Resimlay'ı 7 sene önce yayınlamaya başladık. Resimlay 7 senelik hayatı içinde birçok zorluklarla karşılaştı. Bu zorluklara, hapis cezalarına, durmadan mahkemelerde yargılanmalara rağmen yayınlarına devam etti. Çünkü Resimlay bir ideal mecmuasıydı. Dergi bu memleketin edebiyat ve fikir hayatında küçük bir rol oynamak, ıstırap çeken kitlelerin dertlerini dile getirmek, demokratik bir düzenin kurulmasını sağlamak amacıyla çıkıyordu. Karşılaştığı zorluklar onun azim ve iradesini sarsmadı. Mahkemeden mahkemeye düştük. Fakat son defa karşılaştığımız zorluk, resimlerin çıkmasına engel olmayacaktır. Ortaklar bu isme sahip çıkmak istiyorlar. Resimli Ay bizimdir ve yayınlarına devam edecektir. Bundan sonra 1930 başlarında Resimli Ay'ın son sayısı da çıktı. Fakat ortaklar imtiyazın şirketin malı olduğu iddiasıyla mahkemeye başvurdular ve derginin yayınlanmasına engel oldular. Resimli Ay bu yüzden yayın hayatından çekildi. Biz faydalı olmak amacıyla ortaya atılmıştık ve hizmet ettiğimiz kanısındaydık. Bu vesileyle Nazım Hikmet'in, Sabahattin Ali'nin Çekoslovakya'da basılan İçimizdeki Şeytan başlıklı kitabına yazdığı başlangıçtan Resimli Ay ile ilgili bazı satırları buraya kaydetmeden geçemeyeceğim. Ben bir zamanlar Sabiha ve Zekeriya Sertel'in çıkardıkları Resimli Ay dergisinin teknik sekreteri ve redaktörüydüm. Resimli Ay emperyalizme karşı savaşıyor, demokrasiyi savunuyordu. O zaman tıpkı bugün olduğu gibi demokrasi düşmanları, pantürkistler, emperyalizm ajanları tek cephe halinde birleşmişlerdi. Resimli Ay yayınlarıyla bu cepheye karşı mevzi alıyordu. Mecmuanın sütunlarında yıkılan putlar başlığı altında edebi tartışmalar yapılıyor. Bu edebi tartışmalar gerçekte halkın politik haklarının savunulması uğruna bir nevi vasıtaydı. Aynı zamanda mecmua grev yapan İstanbul tramvay işçilerini desteklemeye çağıran şiirler yayınlıyordu. Genç Hristiyanlar Teşkilatı'nın, İncil Cemiyeti'nin, İstanbul'da Amerikan kolejlerinin ve emperyalistlerin ajanları olan diğer teşkilatların iç yüzünü açıklıyordu. Buna cevap olarak Genç Hristiyanlar Teşkilatı ile Türk Ocağı'ndaki Pantürkistler İstanbul polisiyle birleşerek mecmuanın yayınlandığı matbaaya hücum ettiler. Resimli Ay mecmuasından boşuna bahsetmiyorum. Bu mecmua birçok ilerici yazarlar gibi Sabahattin Ali'nin edebi ve siyasi hayatında önemli bir rol oynamıştır. Nazım Hikmet'in Resimli Ay hakkında yazdığı bu satırlar bizim için bir şereftir. Sayfa 183. 5. Politik Hayatta. Sosyalist Eserlerin Tercümesi. Daha Resimli Ay kapanmadan önce Zekeriya Son Posta adıyla günlük bir gazete çıkarmak üzere gazeteci Selim Ragıp, Ekrem Uşaklıgil, Halit Lütfü Dördüncü ile bir ortaklık kurmuşlardı. Ortaklar şirketin kurulmasından önce benim gazeteye yazı yazmamaklığımı şart koşmuşlardı. Böylece ben işsiz kalmıştım. Bu devrede biraz daha serbest çalışmak için elverişli bir durum vardı. Dünya ölçüsünde meydana gelen 1928-1929 iktisadi buhranın etkileri Türkiye'de de duyulmuştu. Bundan başka o yıl kötü mahsul alınmasının sonucu ekonomik buhran baş göstermişti. Halk büyük bir geçim sıkıntısı içindeydi. Hükümetin devletçilik politikasıyla birçok maddeler üzerine tekeller kurması, ticaret burjuvazisinin de muhalefetini arttırmıştı. Ekonomik durumun kötüleşmesi, işçi ücretlerinde yapılan indirimler, burjuvazi ile emekçiler arasındaki zıddiyeti de arttırmıştı. Halk Partisi'nin tek parti olarak hüküm sürmesi, demokratik hakların gerçekleşmesine engel oluyordu. Avrupa monopollerinin Türkiye ekonomisi üzerine yaptıkları baskı, emperyalist baskının Atatürk'ü bir diktatör olarak göstermeleri, onu ekonomik politikasında bazı değişikliklere zorlamıştı. Mustafa Kemal ve arkadaşları liberal bir politika yürütmek, yeni bir parti ile devletin, hükümetin murakabesini sağlamak istiyorlardı. Ekonomik çıkmazdan kurtulmak için de yabancı sermayeye bazı müsaadeler vermek lüzumunu duydular. Liberal bir parti olarak 12 Ağustos 1930'da Serbest Cumhuriyet Fırkası kuruldu. Bunun başına Atatürk'ün en çok güvendiği dostlarından Fethi Okyar, öteden beri liberal ekonomi taraftarı olan Ağaoğlu Ahmet Bey getirildi. Bu fırka halkın hoşnutsuzluğunu yatıştırmak, ekonomik buhrandan kurtulmak için çareler aramak üzere doğrudan doğruya Mustafa Kemal'in teşebbüsüyle kurulmuştu. Parti önce gizli hazırlanmış, sonraları halka bir muhalefet partisi olarak sunulmuştu. Serbest Fırka'nın kurulduğu 1930 senelerinde basına da bazı hürriyetler verildi. Artık savcılar her yazıdan dolayı yazarı soruşturmaya çekmiyor, bu yazıyı ne maksatla yazdın diye sormuyorlardı. Ben bu fırsattan faydalanarak sosyalizme ait eserleri tercümeye karar verdim. Elimde seçme imkanı verecek kadar kitap yoktu. Çünkü bu kitaplar memlekete giremezdi. Londra'da bir dostum gönderdiği kitaplar arasından seçmek zorundaydım. İlk olarak Kautsky'nin Sınıf Kavgası eserini Türkçe'ye çevirdim. Babıhal'de bir kitapçı ile anlaşma yaptım. Bu kitabın sermayesini ben koyacağım. Kârı senin olsun. Kitap satıldıktan sonra bana sermayemi verirsin dedim. Kitapçı bu şartı kabul etti. Benim istediğim kâr değil, bu fikirlerin yayılmasıydı. Kitap 6 ay müddet içinde satıldı. Neden sonra polis kitapları toplatma kararı aldı. Fakat artık kitapların çoğu satılmıştı. Kitapçı polisin kitapları toplattığını bahane ederek bana sermayemi geri vermedi. Fakat benim isteğim yerine gelmişti. Kitap 6 ay içinde satılmıştı. Bundan sonra 1930'dan 1936'ya kadar Adoratski'nin Diyalektik Materyalizm, 1936 Sovyet Anayasası, Lenin'in Harp ve Sosyalizm, August Bebel'in Kadın ve Sosyalizm eserlerini Türkçe'ye çevirdim. Bu kitapları Tan'a yazdığım yazılardan biriktirdiğim parayla bastırmıştım. Fakat Kadın ve Sosyalizm'i bastırmak için param yetmiyordu. Eser çevrilmiş halde elimde duruyordu. Bu sıralarda Türkiye'nin tanınmış avukatlarından ve baro reisi Haydar Rıfat Bey ve Vakit Gazetesi sahiplerinden Hakkı Tarık bir şirket kurmuşlar. Marksist eserleri Türkçe'ye çeviriyorlardı. Bunlar Marksist eserlerin Nazım'ın şiir kitaplarının bir çırpıda satıldığını görünce kâr etmek için aralarında bir şirket kurmuşlar. Bu eserleri Türkçe'ye tercüme ettiriyorlardı. Haydar Rıfat benim Kadın ve Sosyalizmi Türkçe'ye çevirdiğimi, bastıramadığımı nasılsa haber almış. Bana bu eserleri basmayı teklif etti. Sizinle bir anlaşma imzalayalım. Kârını yarı yarıya paylaşırız dedi. Benim için kâr söz konusu değildi. Maksat kitabın basılmasıydı. Mukaveleyi yaptık ve kitap basıldı. Yıllar boyu satıldı. Bu vesileyle daha sonralara ait bir hatıramı anlatmadan geçemeyeceğim. İkinci Dünya Harbi içinde bir gün matbaaya gelmiştim. Daha matbaa kapısından girer girmez polisin beni aradığını, Kadın ve Sosyalizm kitabı ile Kautsky'nin Sınıf Kavgası adlı eserlerini almaya geldiğini haber verdiler. Sınıf kavgasının mevcudu kalmamıştı. Kadın ve Sosyalizm ise bende değildi. Bende ancak her ikisinden ayırdığım 15'er nüsha vardı. Ötekiler Haydar Rıfat Bey'in elindeydi. Yukarı çıktım. Daha masama oturmamıştım ki telefon çaldı. Polis müdür Muzaffer Bey beni arıyordu. Hanımefendi dedi. Kadın ve Sosyalizm ve Sınıf Kavgası kitaplarını polis toplama kararı aldı. Lütfen bu kitapları göndereceğim polislere teslim ediniz. Kitaplar bende değil beyefendi. Haydar Rıfat Bey'e başvurunuz. Onlar bastırdılar. Nüshalar da onlardadır. Haydar Rıfat Bey sizde olduğunu söylüyor. Yanılıyor. Muzaffer Bey telefonu kapadı. Az sonra tekrar telefon çaldı. Ben Haydar Rıfat. Sabiha Hanım, kızım, ben sizi çok severim. Bu sizin kitabı bastık fakat bir türlü satamıyoruz. Sizin matbaanız var, bayileriniz var. Kolaylıkla satabilirsiniz. Ben kitabı maliyet fiyatına size devredeyim. Kârı sizin olsun. Bu kitapların geleceği açıktır. Şimdi ben yanınıza geleyim, sizinle bir anlaşma imzalayalım. Anlaşacağımız bedel üzerinden kitapları ben size devredeyim. Parasını isterseniz taksitle ödersiniz. Tan Matbaası bu kitapları satmaz beyefendi. Ben kâr filan da istemiyorum. Bugüne kadar sizden hesap sormadım. Biliyorum kızım ama benim kitapları koyacak yerim yok. Siz matbaada saklayabilir, satabilirsiniz. Siz depo mu arıyorsunuz? Polis müdürü Muzaffer Bey, polis müdürlüğünde bir depo hazırlamış. Oraya gönderebilirsiniz. Haydar Rıfat Bey telefonu kapadı. Polisin kitapları toplamasına rağmen savcılık harekete geçmedi. Bu o devirde verilen nispi hürriyetin bize sağladığı bir kazançtı. Ben bu imkandan faydalanabildiğim için memnundum. Ancak akşam eve döndüğüm zaman ummadığım bir sahneyle karşılaştım. Evin arka bahçesinde kitaplar yanıyordu. Bunlar benim her kitaptan kendime ayırdığım beşer onar nüshaydı. Yanımızda çalışan Nakiye Hanım, bende bazı nüshaların olduğunu biliyordu. Bana haber vermeden eve gelmiş, kütüphanede kitapları bulmuş, annemle beraber bahçede kitapları yakıyorlardı. Sahneye baktım ve üzüldüm. Hitler Marksist kitapları yakıyor ama bizim bahçede bunlar yakılabilir mi dedim. Annem adeta hiddetle, sen yanacağını onlar yansın dedi. Böylece elimde tek bir nüsha bile kalmadı. 1950'de Paris'te, 1955'te Viyana'da rastladığım gençler, "Biz ilk Marksist eğitimi sizin Türkçe'ye çevirdiğiniz kitaplardan aldık," dedikleri zaman sevinç duydum. Emekler boşa gitmemişti. Sayfa 187 Hayat Ansiklopedisi'nde. Serbest fırka az bir zaman sonra Atatürk tarafından kapatıldı. Bu partinin kapatılmasının başlıca iki sebebi vardı. Biri politik, diğeri ekonomikti. Liberalizm esası üzerine kurulan bu parti bütün ticaret burjuvazisini etrafına toplamış, bunlar Halk Partisi'nin devletçilik politikasına karşı cephe almışlardı. Halk devrimden beklediği gelişmeyi görmemişti. Yeni partinin kendisine refah getireceği ümidiyle bu partiyi destekliyor, Halk Partisi'ne yüz çeviriyordu. Halk Partisi kredisini kaybetmişti. Atatürk Halk Partisi'ni yıkılıştan kurtarmak için Serbest Parti'nin kapatılmasına lüzum gördü. İkinci sebep de ekonomikti. Atatürk'ün kurduğu devletçilik sisteminin hedefi milli ekonomiyi yabancı sermayenin tahakkümünden kurtarmak, yerli burjuvaziyi devlet yardımıyla geliştirmekti. 1924'te kurulan İş Bankası'nın amacı yerli sanayiye kredi vermekti. 1925'te Türk sanayini geliştirmek emeliyle Sümerbank kurulmuştu. 1931'de kurulan Merkez Bankası'nın gayesi yeni kurulan bankalara mali bir kaynak olmaktı. Bütün bu tedbirlere rağmen ekonomi yavaş adımlarla ilerledi. Devlet yardımıyla özel teşebbüs geliştiği halde devlet kuruluşları zarar veren kuruluşlar haline gelmişti. 1930 senelerinde serbest fırka kurulduğu günlerde özel teşebbüse serbestlik vermek, bunları devlet kontrolünden kurtarmak eğilimi arttı. Sermaye terakümü nispeten hızlandı. Aynı zamanda özel teşebbüsün himmetiyle Trakya'da Alpullu adlı bir şeker fabrikası kurulmuştu. Bu fabrikanın sahipleri Hayri İpar ve Ticaret Bakanı Şakir Kesebir, şeker imtiyazını adeta ellerine aldılar. Dışarıdan 36 kuruşa getirdikleri şekeri 70 kuruşa satıyor, ihtikar yapıyorlardı. Son Posta gazetesi şeker ihtikarına karşı bir kampanya açtı. Hayri İpar'ın yaptığı yolsuzlukları delilleriyle ortaya koydu. Hayri İpar, ticari itibarını kırmak, haysiyet ve şerefini zedelemek suçuyla Zekeriya'yı yazının sahibi Selim Ragıp'ı da mesul müdür olarak mahkemeye verdi. O zamanki kanunlara göre bir adamın hırsızlığı, ihtikarı delillere ispat edilse dahi hırsızın adını ve yaptığı hırsızlığın niteliğini gazetelerde yayınlamak yasaktı. İhtikar yapanlara karşı halkın menfaati savunulamazdı. Mahkeme bu kanuna dayanarak her ikisinin üçer sene hapsine karar verdi. Zekeriya bu sıralarda Yunus Nadi Bey ile beraber Hayat Ansiklopedisini yayınlıyordu. Hapse girince Hayat Ansiklopedisini çıkarma işi bana kalmıştı. Ansiklopedinin bütün işleri organize edilmişti. Ben ancak teknik işlere bakıyordum. Gündüzleri ansiklopedide çalışıyor, geceleri Marksist eserlerin tercümesine devam ediyordum. Halkla ilgilerim kesilmişti. Onların günlük dertleri, sosyal meseleleriyle uğraşmaktan uzak kalmıştım. Resimli Ay'daki mücadele hayatına hasret çekiyordum. Zekeriya 1,5 sene sonra yine genel haftan faydalanarak hapisten çıktı. 1934 senelerinde Halil Lütfi ile beraber Tan gazetesini yayınlamaya başladı. Ben de böylece politik hayata girme fırsatını buldum.